Şiir Gemisi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz. Yepyeni bir programla sizlerleyiz. Geçmişten günümüze, Türk şiirinin geçirdiği evreler, akımlar, edebiyatımıza damga vuran şairler ve eserlerini anlattığımız Şiir Gemisi sizinle birlikte. Biz her salı saat 13.15'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda olacağız. Biz derken kim miyiz? Bile de Yaman var yanı başımda. Kim mi? Kendisi anlatacak kimliğini. Feray Uz ve Bile de Yaman birlikte hazırlıyorlar bu programı. Bugün Serpil Korkmaz'la çalışıyoruz teknik masada ve Şiir Gemisi hazır, eğer siz de güvertedeki yerinizi aldıysanız. Hoş geldiniz Bile de Yaman.
Hoş bulduk efendim.
Evet, dinleyicilerimiz merak edeceklerdir elbette. Bu programın yapımcısı olarak da ismini zikrettiğimiz Bile de Yaman kimdir acaba?
1991'de Afyon'un Bolvadin ilçesinde doğdum. İlk ve orta öğrenimi Bolvadin'de tamamladıktan sonra 2009'da mülkiyeye girdim. 2015'te mülkiyeyi bitirdim. Uzun zamandır şiirle ilgileniyorum, edebiyatla ilgilenmeye çalışıyorum. Kendimi geliştirmeye, Türk şiirine ve Türkçe'ye bir katrede olsa katkı sunmaya çalışıyorum. Bu şekilde tarif edebilirim kendimi, kısa ve öz olarak.
Elveda ey benim yüce yalnızlığım, her bakışta ışık ışık eriyen kederim. Elveda ey sonsuz boşluk, elveda. Artık yerim bellidir benim. Ey uluyan kurtların yoldaşı Bedir, bin yıllık yurtların sırdaşı Bedir, bil ki bu aşk bir hicrete gebedir. Elveda ey benim rengarenk karanlığım, her nefeste dalga dalga çürüyen viranlığım. Bilir misiniz vuslat deniz ile göğündür, yarın gülümsemesi sanki bize düğündür. Dolunay'ın Türküsü adlı şiiri kimin? Bile de Yaman'ın. Çok doğru. Güzel bir şiir.
Çok teşekkür ederim. Tebrik
yazana olsun. Da yazdırana da teşekkür ederiz.
Teşekkür ederim.
Her şeyden önce böylesi bir katkı sunuyorsunuz Türk şiirine. Şunu da çok merak ediyorum aslında. Sizin için acaba bir şiir yazan, o uzun uzun cümlelerden kaçıp da küçücük dizelerle kalbinin bütün yoğunluğunu oraya koyuveren kişi için şiir nedir?
Bana göre her şiir bir müzedir. Duygularımızın, fikirlerimizin, ideallerimizin, heyecanlarımızın, türlü türlü hislerimizin, türlü türlü düşüncelerimizin sergilendiği bir müze. Fakat şunu da belirtmek isterim. Bugüne kadar edebiyat tarihi boyunca, şiirin tarihi boyunca, hı hı, şiirin ne olduğu üzerinde mutabık bir görüş sağlanamamış. Şairler, yazarlar farklı farklı tanımlamalar getirmişler, farklı farklı görüşler sunmuşlar. Misal Necip Fazıl şiiri, hı hı, bir muadeleye, yani bir denkleme benzetmiş. Çözülmesi zor bir duman denklemine benzetmiş. Hı hı. Ahmet Haşim söz ile musiki arasında daha çok musikiye yakın bir söz sanatı olarak tarif etmiş. Hı hı. Orhan Veli keza şiiri bir söz sanatı, bir musiki sanatı olarak tarif etmiş. Fakat tüm şairler dediğim gibi farklı farklı görüş sundukları için... Hı hı. Ortaya net bir şiir tanımı çıkaramıyoruz.
Evet.
Bu şiirin kendine has bir yapısının, dokusunun olmasından kaynaklı diye düşünüyorum ben.
Bir de hani o musikiye benzetilme sebebi de o içindeki o ahenk, o uyum değil mi aslında?
Kesinlikle doğru söylüyorsunuz.
Bir de Türk şiirinin kimi kalıpları var. Sizler doğrudur. Onu çok iyi kullanıyorsunuz ve biliyorsunuz. Hece vezni diyoruz, aruz vezni, serbest, evet, vezni. Yani bunlar da acaba şiiri anlamlandıran ve o ahengi oluşturan ögeler mi?
Kesinlikle öyle. Şiirin en büyük ahenk unsurlarından birisi bana göre zaten ölçü, vezin. Serbest ölçü bile desek,
evet,
çünkü serbest vezinin de kendi içinde bir kaideleri var. Bizim milli vezinimiz hece ölçüsü, aruz ölçüsü, işte Fars edebiyatından, Arap edebiyatından aldığımız ama kendimize has bir şekilde uyarladığımız ölçüler şiiri biçim ve aynı zamanda biçem olarak oluşturan en önemli ögelerden birisi.
İkisi arasındaki fark nedir? Hazır siz
biçimle
kullanmışken.
Biçem arasındaki fark şu. Biçimi biz, örnek vereyim, bir dörtlük yazdığımızda, bir kıta yazdığımızda o kıtayı 6 artı 5 örnek veriyorum. Tamam. Koşma şeklinde yazıp okucuya sunulduğunda bunun biçimi nedir denildiğinde bunun bir dörtlük olduğunu biliyoruz. Ama bir biçem olarak ele almamız gerekirse biçemin biçimden farkı artık biçimin içine özü de yedirdiğimiz, yani şiirdeki diğer ahenk unsurlarını biçimle birleştirdiğimiz, efendim buna kafiye girer, işte uyak girer, şiirdeki diğer unsurlar girer, tema girer. Tamam. Bunlar biçimi, biçem aslında biçimi kuşatan diğer
daha
ögeler.
Kapsamlı bir
doğrudur.
Şey. Anladım.
Doğrudur.
Anladım. Peki evet, şeyden bahsettik. Şiirin ne olduğundan, tam bir tanımı olamayacağından bahsettiniz. Şiirin dili nasıl bir dildir? Şiirin dili gündelik bir dil midir? Ya da o da zaman içinde evrilmiş midir?
Çok güzel sordunuz. Tanpınar'a göre her şiirin dili yazıldığı dilin ürünüdür. Hı-hı. Dolayısıyla Türk şiirinin ve güzel Türkçemizin kendi kaideleri, deyim yerindeyse kendi kendine has özellikleri ne binaen oluşan bizim şiirimizin çeşitliliğine bakarsak halk şiirinde gündelik dili görürüz. Şöyle bir Yunus şiiri okuduğunuzda, örnek veriyorum, hı-hı, ya da bir Karacaoğlan şiiri okuduğunuzda, hı-hı, bir Dadaloğlu şiiri okuduğunuzda temalar farklı olsa da aşk, vatan sevgisi, doğa, tabiat sevgisi, tanrı sevgisi, peygamber sevgisi vesaire, ne olursa olsun biraz daha samimiyet hissedersiniz. Çünkü dil biraz daha halk diline yakındır. Hı-hı. Divan'da bambaşka bir dil kullanılmış. Daha böyle saray diline yakın, daha elitist bir dil tercih edilmiş. Hı-hı. Ona göre konular belirlenmiş. Ona göre mey, şarap, aşk konuları çeşitlenmiş. O kullanılan dil konuları da yoğurmuş kendi içinde. Bu bir tercih meselesidir. Zaten
bir taraftan da Bilal Bey, sözünüzü bölüyorum ama.
Estağfurullah, buyurun.
Hani kullanılan dil tercih meselesi dedik ama tarihi süreçte de hani Osmanlı zamanında evet aruz vezni
evet,
daha yoğun kullanılmıştır değil mi? O
tabii,
sarayın
tabii.
O öyle bir toplumun, saraylı bir toplumun etkisinin çok büyük olduğunu
kesinlikle
sanıyorum.
Kesinlikle çok doğru söylüyorsunuz. Bu zaten tarihsel bir süreç. Her şeyin tarihi olduğu gibi şiirin de bir ontolojik tarihi var. Şiirin ontolojik tarihi bizde zaten her dönemin kendine has sosyolojik temellerine göre zaten aksediyor. Mesela Tanzimat öncesinde işte Osmanlı toplumunun yapısı nasılsa aslında o dönemin edebiyat yazın dili ona göre yansımış.
Nasıl mesela bir toplum vardı o zaman?
Mesela Tanzimat öncesinde şimdi dünyada şöyle bir toplum vardı. Sanayileşmesini tamamlayan bir Avrupa vardı. Efendime söyleyeyim, coğrafi keşifleri tamamlamış bir sömürgeci bir anlayış vardı. Hal böyleyken Osmanlı İmparatorluğu doğa sınırlarına ulaşmış. Doğuda daha çok İran içine ilerleyememiş. Çünkü İran Müslüman bir ülke ve cihat felsefesi doğuda kendine bir alan bulamamış. Batıda 1683 Viyana kuşatmasından geri dönmüşüz. Maalesef daha çok Avrupa içlerine ilerleyememişiz. Osmanlı İmparatorluğu doğa sınırlarına ulaştıktan sonra göç yollarının değişmesi, ticaret yollarının değişmesi, bütün bu ekonomik etmenler Osmanlı'da büyük kültürel devinimlere yol açmış. Her şeyde olduğu gibi bu iktisadi dönüşümler bizim edebiyatımızda da dönüşümlere yol açıyor. Kısaca Tanzimat döneminde artık eskiye, o divan şiirini, hani bizim bizi çok etkileyen Arap ve Fars edebiyatına bir tenkit süreci doğmuş Tanzimat döneminde.
Orada bir tepki var artık.
Tepki var. Artık divan şiirine tepki var. Çünkü
ne yönünde? Daha halka yakın olmalı.
Halka yakın olmalı. Kesinlikle. Daha çok şiir dilinin özellikle halk diline yakın olması gerektiği. Çünkü o dönemki sorunların edebi eserlere yansıması gerektiğine dair sert görüşler ortaya çıkıyor. İşte Ziya Paşalar, Namık Kemaller, Şinasiler, Tanzimat'ın öncü kalemşörleri.
Evet.
Bunu savunuyorlar. Diyorlar ki divan şiiri bizim Araplardan ve Farslardan etkilenerek oluşturduğumuz bir tarzdı. Fakat biz artık bugünkü sorunlarımız başka.
Peki, hemen burada bugünkü sorunlarımı tanzimata döneceğim. Aradaki farkı biraz daha anlayabilmemiz açısından soruyorum. Divan edebiyatı zamanında az evvel kullandığımız bir şey vardı. Ölçü, aruz vezni kullanıyor. Aruz ölçüsü,
Evet.
tamam. Onun dışında orada topluma eleştiri yok muydu örneğin?
Vardı, kesinlikle vardı. Yok diyemeyiz.
Hani hep aşk
Biz
mıydı diyecektim. Hani
yok,
konu
kesinlikle
değil.
değil. Biz bir yekûndan bahsediyoruz aslında. Hani genelleme yaparak konuşuyoruz. Edebiyat tarihçileri de böyle konuşuyor. Ha, bu bir kusur mudur değil midir bilemem ama bütün divan edebiyatını bireysellikle, aşırı lirik olmakla itham etmek çoğu isme haksızlık olur. Mesela Fuzuli'ye haksızlık olur.
Değil mi? Aynı şeyi aklımdan geçirdim.
Çünkü Fuzuli çok büyük bir isimdir. Benim de örnek almaya çalıştığım, hayıfla okuduğum, büyük bir zevkle okuduğum çok büyük bir Türk şairidir. Ve şiirlerinde tabiat, aşk vesaire bireysel unsurlar bulunsa da aslında çok güzel toplumsal mesajlar
yergiler
vermiş.
Yergiler de var, değil mi?
Yergi tabii ki de yergilerde bulunmuş, içinde yaşadığı toplumun farkına varmış bir şairdir. Mesela Fars etkisini eleştirir Fuzuli. Yani kendisi Farsça da yazar. Fakat annesine mesela şunu söyler. Der ki ben bir Türk oğluyum. Farslar da bizi anlasın. Hani biz de bu işin piriyiz demek için Farsça yazıyorum. Ve şiirlerinde de bunu yansıttığı beyitleri vardır, kasideleri vardır. Dolayısıyla bütün bir divan şiirini yahut da bütün bir toplumsal şiir dediğimiz Tanzimat sonrası şiirini hepsi toplumsaldır demek, toplumsallıkla özdeşleştirmek yanlıştır tabii ki de. Onların da bireysel şiirlerine rastlayabiliriz
yani
mesela.
Yani ne sizin dediğiniz gibi ne Tanzimat sonrası şiirlerin hepsi toplumsaldır demek doğru.
Doğrudur,
ne de
kesinlikle.
Divan edebiyatında asla eleştiri toplumsal şiir yoktur demek doğru, değil
Kesinlikle
mi?
doğru.
Evet.
Katılıyorum.
Peki biz
Söylediğinize.
Tanzimat'ta kalmıştık. Tanzimat şiirini divan şiirinden ayıran bir teknik midir, dil midir?
Şöyle söyleyeyim, aslında Tanzimat şairleri her ne kadar divan şiirine bazı tenkitler getirmiş olsalar da eskiye nazaran yenilikler çıkarma peşine düşseler de kendileri divan şiirinin kaidelerinden, kurallarından uzaklaşmamışlar. Aruzu bir kere terk etmemişler.
Uzaklaşmamışlar mı? Uzaklaşamamışlar mı?
Uzaklaşamamışlar daha doğrusu.
Değil mi?
Daha doğru tabir bu olacak kanaatindeyim.
Evet.
Uzaklaşamamışlar. Neden? Çünkü zaten içinde yetiştikleri toplum, içinde yetiştikleri cemiyet biraz da buna müsaade etmemiş.
Doğru.
Yeni yeni fikirler edinmişler, yeni yeni kavramlar türemiş. Yurt, ulus gibi sözcükler misal şinasi ile bizim dilimize girmiştir. Her ne kadar bu sözcükler hürriyet, adalet, eşitlik, hukuk gibi kavramları benimsemiş ve bunları savunmuş olsalar da edebiyat ürünlerinde şiir olsun, roman olsun, düz yazı olsun çok da sadeleşememişler. Sadeleşmeyi savunmuşlar ama aslında divan edebiyatının geleneklerini sürdürmüşlerdir diyebiliriz.
Şimdi çok da aslında haklı bir gerekçe değil mi? Yani
evet.
Çok uzun yıllar süren bir imparatorluk,
evet.
Onunla birlikte gelen alışkanlıklar, toplumsal yapı ve sonrasında başka bir döneme geçiş bu kadar bir bıçak gibi keskin olmayabilir. Peki Tanzimat'ı da kendi içerisinde ayırıyor muyuz? Hani birinci kuşakta bu böyledir de sonrasında biraz daha yumuşama vardır diyebilir miyiz?
Doğrudur, ayırıyoruz. Birinci kuşakta Namık Kemal, Şinasi, Ziya Paşaların olduğu birinci kuşak biraz daha divan şiirine ve divan edebiyatına her ne kadar mesafe koymaya çalışsalar da az önce söylediğim üzere aslında
bir yakınlık var.
Yakınlık var ve o alışkanlıkları devam ettirmişler. Fakat ikinci kuşak dediğimiz Recaizade Mahmut Ekremlerin, Abdülhak Hamit Tarhanların olduğu ikinci kuşak Tanzimatçılarsa onlar da aslında divandan çok uzaklaşamamışlar fakat nispeten şiire göre düz yazılarda biraz daha sadeleşme ön plana çıkmış onların döneminde. Bir de şöyle bir fark var asıl birinci kuşak Tanzimatçılarla ikinci kuşak Tanzimatçılar arasında. Aslında tema farkı var. Şimdi mesela Ziya Paşaların, Namık Kemallerin, Muallim Nacilerin şiirlerine ya da yazılarına baktığımızda hep bir dert anlatma gayreti görürüz. Bireysellikten uzaktırlar biraz. İkinci kuşak bunu reddediyor. Biraz daha bireyselliğe daha doğrusu toplumsal meseleleri dile getirirken dahi sivri dili kullanmaktan kaçınıyorlar. Mesela Recaizade Ekrem'in bir makalesi vardır meşhur. Orada bunu güzelce anlatır. Fransız edebiyatçılara gönderme yapar. Aktöre denilen, ahlak dediğimiz o aktöreyi der ki bunu edebiyatımıza sokmamalıyız. Hani biz bir ahlak kaygısıyla yazmamalıyız. Ama birinci kuşak tanzimatçılar öyle değil. Ahlak kaygısıyla yazıyorlar. Mesela Ziya
bir
Paşa...
Bir öğretici, bir didaktik yan var anladığım
kesinlikle
kadarıyla.
Öyle. Didaktik bir yan var. Bu öğreticilik kendilerinin de aslında kendi içlerinde bir çelişkiye düşürüyor onları. Çünkü mesela şöyle söyleyeyim. Ziya Paşa söylediğimiz üzere öğretici bir dil kullanmaya çalışıyor. Didaktik bir dil kullanmaya çalışıyor. Fakat bu dili sonradan eleştiriyor.
Evet.
Harabat mukaddimesinde mesela ilk savunduğu görüşün tam tersini savunuyor. Diyor ki divan şiirini eleştiriyorlar, bireysellik ön planda diye toplumsal meselelere değinilmesi lazım. Yeni kavramlara işte adalet gibi, hürriyet gibi kavramların şiirde öne çıkması lazım diyorlar. Fakat Namık Kemal haricinde Hürriyet Kasidesi meşhurdur. Bunu şiirlerine birebir yansıtan bir birinci kuşak şairi yok.
Şimdi o zaman birinci kuşakta duralım. Sonrasında devam edelim yine. Ziya Paşa'nın denemesini okuyalım mı dinleyenlerimiz
tabii ki
için?
Tabii ki.
Bir bakalım, hem dili de örneklemiş oluruz burada, hem de Ziya Paşa'nın toplumsal eleştirileri yoğun olan dizelerini de dinleyenlerimizle paylaşmış oluruz.
İkbal için ahbab-ı siyayet yeni çıktı, bilmez idik evvel bu dirayet yeni çıktı. Sirkat çoğalıp lafz-ı sadakat modalandı, namus tamam oldu, hamiyet yeni çıktı. Düşmanları ahbabını zem oldu zerafet, dildardan ayara şikayet yeni çıktı. Sadıkları tahkir ile red kaidi oldu, hırsızlara ikram ve inayet yeni çıktı. Hak söyleyen evvel dahi menfur idi gerçi, hainlere amma ki riayet yeni çıktı. Evrak ile ilan olunur cümle nizamat, elfaz ile terfihi raiyet yeni çıktı. Aciz olanın ketm olunur hakkı sarihi, mahmileri her yerde himayet yeni çıktı. İsnadı taassub olunur merdi gayura, dinsizlere tevcihi reviyet yeni çıktı. İslam imiş devlete pabendi terakki, evvel yo idi, iş bu rivayet yeni çıktı. Milliyeti nisyan ederek her işimizde, efkari frenge tebaiyet yeni çıktı. Eyvah bu baziçede bizler yine yandık, zira ki ziyan ortada. Bilmem ne kazandık.
Evet, Ziya Paşa da böyle demiş. Neler demiş bu
sesinize,
şiirde?
Sesinize, yüreğinize sağlık.
Teşekkürler. Öncelikle. Neler demiş bu şiirde?
Bu şiirde Ziya Paşa öncelikle şuna karşı çıkıyor. Diyor ki, bir uygarlığın daha uygar hale gelmesi için kendi kültüründen uzaklaşmaması gerektiğini söylüyor aslında öz olarak bu şiirde. Ve şunu söylüyor, yobazlık, mutaassıplık ve benzeri olarak addedilen mefhumlar aslında bizim özümüzdür diyor. Biz bunlardan uzaklaştıkça kendimizden uzaklaşıyoruz ve bir başkasını taklit ederek bir uygarlığa ulaşılamaz demek istiyor aslında. Ziya Gökalp'in de mesela bu konuda önemli bir görüşü vardır. Der ki uygarlık başka bir şeydir. Kültür başka bir şeydir. Milletler kendi kültürünü koruyarak uygarlaşırsa daha sağlıklı bir uygarlık ortaya çıkar. Batı bunu zaten kendi içinde tatbik etmiş. Biz de tatbik ederken bazı sıkıntılar çıkmış. Ziya Paşa'nın şiirine dönecek olursak aslında Ziya Paşa kendi içinde de çelişiyor bu şiirle. Yani Ziya Paşa'nın bu şiiri Ziya Paşa'nın görüşlerinin de çeşitlilik gösterebileceğini bize gösteriyor.
Değil mi?
Bir taraftan meşrutiyet savunucusu, bir taraftan Batı yanlısı gibi duruyor. Batı'yı örnek almamız gerektiğini söyleyen yazınları var. Fakat bu şiirde Bu şiir net bir Batı eleştirisidir mesela.
Evet. Bir de hani bizim hayatımızda hala Ziya Paşa'nın kimi sözleri vardı dilimizde. Artık onlar biz darbu mesel olmuş deriz yani.
Kesinlikle
atasözü
öyle.
Gibidir.
Evet,
aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Şahsın evet. Görünür rütbeyi aklı eserinde
kesinlikle.
Demiş kişidir ve pek çok pelesenk olmuş evet. sözü vardır. Ama demek ki bu eserinde böyleymiş Ziya
doğrudur,
Paşa.
Doğrudur. Evet. Terkibi bentleriyle meşhurdur dediğiniz gibi. Dilimize pelesenk olan birçok şiiri vardır ama bu şairleri işte bu sanatçıları çok yönlü ele aldığımızda bizim bu tip farklılıkları, bu tip görüş farklılıklarını tespit etmemiz çok doğal.
Ama şu da bir gerçek ki Ziya Paşa herhalde Tanzimat döneminde en çok eser vermiş olan
doğrudur.
Yazarlardan.
Evet.
Ama daha çok yazar diyorum hani gazeteci, devlet adamı kimliği de var ama galiba şair demek daha doğru
şair
olacak.
Şair demek daha doğru olur. Zaten programımız bir şiir programı olduğu için konuştuğumuz şahsiyetlerin daha çok şair kimliğiyle ilgilendiğimiz ve ilgileneceğimiz
doğru.
için yoksa Ziya Paşa da diğer isimler de memurdur aslında. İşyer der eskiler. İşyerdir. Genç
evet.
yaşta memur olmuş.
Evet.
Şairlerdir.
Biraz da Şinasi'den bahsedelim mi? Çok,
tabii.
O da çok önemli bir şahsiyet
evet.
19. yüzyılda.
Evet. Şinasi gerçekten çok önemli bir şahsiyet ve çok renkli bir karakter Şinasi. O dönem en çok şiir çevirisini, şimdi herkesin bildiği üzere bizde çeviri Tanzimat'la başlıyor. Asıl büyük çeviri.
Evet.
Yüzden fazla Fransızca şiiri Türkçe'ye çeviriyor. Telemak'tan, Fenelon'dan, efendime söyleyeyim, Lamartin'den vesaire. Çok renkli bir karakter. Bir de bu Tanzimat şairlerinin ortak özelliği şudur. Sultan Abdülaziz döneminde sürgüne maruz kaldıkları için Avrupa'ya kaçmışlar. Genelde Paris'e kaçmışlar. Bir
evet.
kısmı Londra'ya kaçmış. Ve orada Batı'yı daha yakından tanıma fırsatı bulmuşlar. Paris'i solumuşlar. Dönemin tabir yerindeyse edebiyat modasının çok böyle sükseli olduğu yıllarda mesela Şinasi, Fransız şair Lamartin'le dostluk kuruyor. Mektuplaşmaları var. Türkiye'ye döndükten sonra iletişimini kesmiyor onlarla. Burada ister istemez bir etkilenme doğuyor. Esinlenme diyeyim ben. Birebir kopyalama vesaire bunlar çok ağır ithamlar olur. O yüzden ben esinlenme diyorum.
Esinlenme.
Harold Bloom'un ifadesiyle işte bu Amerikan edebiyatçısı o esinlenme der. Bence de esinlenme. Bu esinlenme de neyi doğuruyor? Şinasi zaten yetenekli bir kişilik, yetenekli
tabii.
bir şahsiyet. İlk tiyatroyu yazıyor, bir sürü çeviri yapıyor. Batılı tarzda, batılı tarzdaki birçok ürünü Türkçe'ye kazandırıyor. Bu
evet.
açıdan çok önemli bir karakter.
Tabii. Bir taraftan da hani etkilenmek, hani sizin esinlenmek dediniz ya işte Zoraki Tabip veya
evet.
Cimri'de işte mesela Molière'den de etkilendiği
evet,
söyleniyor
kesinlikle.
Şinasi'nin değil
kesinlikle
mi? Öyle. Ama nasıl olmasın öyle
evet.
bir toplumda yaşa, o kadar
tabii.
o havayı solu değil mi?
Tabii ki kesinlikle öyle. Bir de zaten bazı şeyler olmak zorundadır ya.
Tabii.
Hani batılılaşma dediğimiz hikayenin de aslı budur aslında.
Evet.
Batılılaşma değil de uygarlaşma, çağdaşlaşma daha çok. Hani zamanın gereklilikleri ne ise ona göre mevzi alma, ona göre tavır alma çok doğal bir süreç. Dolayısıyla Şinasi ilk
evet.
Türkçe gazeteyi çıkarmış olması, ilk daha doğrusu özel gazeteyi çıkarmış olması, işte tercümanı ahvali, sonra tasvire efkarı çıkarması, sonra oraya Namık Kemal'in iştirak etmesi... Edebiyatımızda çığır açan gelişmeler.
Bunca Fransız çeviril, Fransızcadan çeviriler yap, bunca o toplumun içerisinde yaşa ama bir taraftan da de ki safi Türkçe olmalı.
Tabii.
Böyle bir yanı da
tabii.
var Şinasi'nin.
Evet. Şinasi'nin böyle bir yanı da var. Kesinlikle dilde sadeleşmeyi savunuyor.
Evet.
Ve zaten dilde sadeleşme hareketini başlatan isim esası.
Hı hı.
Biraz da Paris'teki tecrübelerinden kaynaklı bir girişkenliği var.
Evet.
1848'de Paris ayaklanmasına katılıyor mesela ilginçtir. Orada edindiği tecrübeler biraz daha cesaretlendiriyor sanırım Şinasi'yi. Ve sonrasında dilde sadeleşmeyi savunuyor. Bunu şiirde olmasa bile düz yazılarına yansıtan, en iyi yansıtan şairlerden biri diye düşünüyorum ben.
Böylelikle sevgili dinleyenlerimiz programımızda şiir gemisinde ilk programda biraz şiirden bahsettik size. Sonrasında Türk edebiyatında şiirin yerinden söz ettik. Sonra bir parantez açtık Tanzimat döneminden biraz bahsedelim dedik. Ziya Paşa ve Şinasi beyefendiler ünlü şairler arasında şöyle gidip geldik ama tabii ki bu sohbetin devamı olacak. Bugünlük bu kadar diyeceğiz. Ancak noktayı biz Bilede Yaman'ın o güzel şiiriyle koymak istiyoruz. Az evvel size sadece bir bölümünü okumuştum o şiirin. Oysa ki gerçekten çok güzel bir şiir. Benim kalbimde çok ısındı. Umarım sizler de dinleyince çok seveceksinizdir. Ve böylelikle nihayetlendiriyoruz şiir gemisini bu güzel şiirle. Serpil Korkmaz'a teşekkür ediyoruz teknik masada. Feray Uz ve Bilede Yaman birlikte hazırladılar bu programı. Ben Yasemin Pamukçu, sadece sesi nefesi oldum. Hoşça kalın.
Yaşım 26. Sana 40 senedir aşığım. Hayat kadar berrak, ölüm kadar karmaşığım. Yüreğim kirli bir gökyüzü, sense dolunay. Ruhunu esir alan sarmaşığım. Titreşirken kalplerimiz Ankara soğuğunda, nice umut yeşerir gecenin soluğunda. Biz o bankta oturmuşuz kalü beladan beri. Kaç bahar görmüşüz kim bilir, kaç zemheri. İlk kez ayın halesine sırnaşığım. Yaşım 26, sana 40 senedir aşığım. Şimdi başka gökyüzü, yüz göğü gözlüyor, gök yüzü. Hazırlan mahbube, çünkü hazır yeryüzü. Şu yollar, şu kaldırım, şu kedi, kuşlar bile hazırız dedi. Bu saatler artık tehlikesiz. Mahbube uyan. Varsın olmasın cihanda sesimizi duyan. Dinleseler sükunetin vaveylasını, her Mecnun bulur elbet Leyla'sını. Şimdi tumturaklı hayaller peşimize takılır. Bu dolunay hatırına bin yıldız yakılır. Bıkmadan, usanmadan bakılır da bakılır. Şimdi başka gökyüzü, yüz göğü gözlüyor, gök yüzü. Hazırlan mahbube, çünkü hazır yeryüzü. Elveda ey benim yüce yalnızlığım, her bakışta ışık ışık eriyen kederim. Elveda ey sonsuz boşluk, elveda, artık yerim bellidir benim. Ey uluyan kurtların yoldaşı Bedir, bin yıllık yurtların sırdaşı Bedir. Bil ki bu aşk bir hicrete gebedir. Elveda ey benim rengarenk karanlığım, her nefeste dalga dalga çürüyen viranlığım. Bilir misiniz vuslat deniz ile göğündür, yarın gülümsemesi sanki bize düğündür. Ah o mahfuz saçların, ah o deniz gözlerin, biri sonsuz uzundur, biri sonsuz derin. Gör ve işit mahbube, İşte senin eserin. Çarpıldı aşk denen güce yalnızlığım. Elveda ey benim yüce yalnızlığım.
Şiir Gemisi.